Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Kum Fırtınası, yazarı James Rollins, özgün adı Sandstorm, çevirmeni Zeliha Babayiğit, türü roman. Pegasus Yayınları 1. baskı Ekim 2010. ISBN numarası 978-605-4263-92-9. Bu kitap 687 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bitmek bilmeyen bir aksiyon ve macera. The Oklahoman. İnsanlık gelmiş geçmiş en korkunç fırtınayla baş edebilecek mi? Esrarengiz bir patlama, Londra'da bir müzede bulunan eski eserlerden birini yok eder ve tüm dünyadaki gizli örgütlerde tehlike çanları çalmaya başlar. Cevabı bulmak adına yapılan arayış, Lady Cara Kensington'ı, galerinin güzel ve zeki küratörü olan arkadaşı Safiye Almaz'ı ve uluslararası bir maceracı olan rehberleri Omaha Dan'ı var olduğunu hayal bile etmedikleri bir dünyaya götürür. Arap çölünün altına gömülmüş kayıp bir şehre, ancak karanlık ve kötü amaçlara sahip olan başka kişiler de buraya çekilmektedir. Arap Yarımadası'nın vahşi kalbine yaptıkları bu ölüme meydan okuyan yolculuktaki tehlikelerin üstesinden gelmeleri gerekecek. Üstelik tüm bunlar yolculuğun sonunda ortaya çıkmayı bekleyen kabusun öncesinde gerçekleşecektir. Bir ütopya yaratabilecek kadar ölümsüz ve muhteşem bir güç ya da insanoğlunun bin yıllardır inşa ettiği her şeyi yıkabilecek kadar ölümcül bir silah. Çok iyi bir aksiyon yazarı. Rollins gerilim dolu sahneler ve olay örgüleri yaratıyor. Publishers Weekly. 10 numara aksiyon. Wisconsin State Journal. Günümüzün en yaratıcı yazarlarından biri. Lincoln Child. Rollins zekası, sade dili ve dinamik mizah anlayışıyla yazıyor. Kirkus Reviews. Rollins'in romanını gece boyunca elimden bırakamadım. John Saul. Gelecek kuşak, Catherine, Adrian ve RJ'ye. Teşekkür. Çok fazla insana yük oldum. Birincisi Caroline McRae, ilk sözcükten sonuncusuna kadar sonsuz dostluğu, rehberliği ve diğer her şey için takdir edilmeli ve tapınılmalı. Şemalar, lojistik sanat çalışmaları ve kritik öneme sahip sağlam bilgileriyle Steve Prey'e sonsuz teşekkürler. Steve'e bana ve son dakikada yaptığım umutsuz ricalara katlandığı için karısı Judy Prey'e minnettarım. Pennyhill de bunlar gibi ve daha nice zorluklarla karşılaşıp onları kabullendi ve hepsini aştı. Bernie ve Kurt'un yardımıyla elbet. Bu romanla ilgili ayrıntılar konusunda Mashantucket Pequot Müzesi deneyimli araştırmacısı Jason R. Mancini'ye teşekkürlerimi sunarım. Dil konusunda Diane Daigle ve David Evans'a teşekkürler. Baş danışmanlarım olmasa bu kitap olmazdı. Chris Crow, Michael Galovglass, Lee Garrett, David Murray, Dennis Grayson, Dave Meek, Royal Adams, Jane O'Riva, Cathy Duarte, Steve Cooper, Susan Tunis ve Caroline Williams. Bu kitapta kullandığım haritalar için CIA World Factbook 2000'e teşekkür etmeliyim. Son olarak en sadık destekçilerim, editörüm Lisa Koish, telif hakları temsilcilerim Russ Galen ve Danny Barrer ve yayıncım Jim Davis. Her zamanki gibi gerçeklerle veya ayrıntılarla ilgili bütün hataların tamamen bana ait olduğunu vurgulamak isterim. Harita dosyası, Savunma Kanunu Departmanı, Alfa 42 PCR, Sigma Gücü. Birinci kısım, Fırtına. Birinci bölüm, Ateş ve Yağmur. 14 Kasım, 01.33, British Museum, Londra, İngiltere. Harry Masterson 13 dakika içinde ölecekti. Bunu bilseydi son sigarasını izmaritine kadar içerdi. Ama yalnızca 3 nefesten sonra sigarasını topuğuyla söndürüp yüzündeki dumanı eliyle dağıttı. Nöbetçilerin mola odasının dışında sigara içerken yakalanırsa, müze güvenliğinin başındaki o serseri Fleming canına okurdu. Harry geçen hafta vardiyasına 2 saat geç geldiği için zaten göz hapsindeydi. Harry içinden küfredip sönmüş izmariti cebine soktu. Bir sonraki molada bitirirdi. Tabii bu gece mola verirlerse. Gök gürültüsü taş duvarlarda yankılandı. Kış fırtınası gece yarısından hemen önce vurmuş, gürültülü tipi yağışıyla başlayıp Londra'yı Thames'le kaplamakla tehdit eden şiddetli bir yağmurla devam etmişti. Şimşekler gökyüzünde bir ufuktan diğerine dans ederek uzanıyordu. Beyip'teki meteoroloji uzmanlarına göre bu 10 yıldır görülen en şiddetli gök gürültülü sağanak yağıştı. Muhteşem şimşek sağanağı altında kalan şehrin yarısı kararmıştı. Harry'nin şansına şehrin kararan yarısı onun bulunduğu taraftaydı ve Great Russell Caddesi'ndeki British Museum'da bu karanlığa dahildi. Yedek jeneratörler bulunsa da müzenin mallarını korumak için ilave bir önlem olarak bütün güvenlik personeli çağrılmıştı. Yarım saat içinde geleceklerdi. Ama gece vardiyasında çalışan Harry elektrikler kesildiğinde zaten görev başındaydı. Güvenlik kameraları hala çalışıyor olsa da Fleming onun ve vardiyasının müzenin 2,5 millik salonlarında acil güvenlik taraması yapmasını emretmişti. Bu da birbirlerinden ayrılmaları anlamına geliyordu. Harry fenerini alıp koridora tuttu. Müzenin karanlık olduğu gece saatlerinde tur atmaktan nefret ederdi. Tek aydınlık pencerelerin dışındaki sokak lambalarından gelirdi. Ama şu anda elektrik kesintisiyle o lambalar bile sönmüştü. Müze kararmış, her yeri düşük voltajlı güvenlik lambalarından gelen kırmızı ışık havuzuyla bölünmüş, dehşet verici gölgeler kaplamıştı. Harry'nin sinirlerini yatıştırmak için birkaç nefes nikotine ihtiyacı vardı ama nöbetini daha fazla erteleyemezdi. Gece vardiyasının hiyerarşisine göre alttaki adam olduğu için kuzey kanadındaki koridorları tarama görevi ona verilmişti. Ama bu onun kestirmeden gidemeyeceği anlamına gelmiyordu. Sırtını önündeki uzun koridora dönerek Kraliçe 2. Elizabeth avlusuna geçti. 2 hektarlık merkezi avlunun etrafı British Museum'un 4 kanadıyla çevriliydi. Ortasında dünyanın en iyi kütüphanelerinden biri olan yuvarlak okuma odasının bakır kubbesi yükseliyordu. 2 hektarlık avlunun tamamının tepesi devasa Foster ve Partners tasarımlı jeodezik çatıyla kaplanmıştı ve Avrupa'nın en geniş kapalı meydanını oluşturuyordu. Harry bütün kapıları açan anahtarını kullanarak geniş alana girdi. Müzenin tamamı gibi avlu da karanlıktı. Yağmur cam çatıda patırdıyordu. Yine de Harry'nin ayak sesleri açık alanda yankılanıyordu. Gökyüzünü yeni bir şimşek dalgası yırttı. Binlerce üçgen parçadan oluşan çatı bir an için aydınlandı. Ardından karanlık, yağmurla çınlayan müzeyi tekrar yuttu. Harry ardından gelen gök gürültüsünü göğsünde hissetti, çatı sarsıldı, Harry bütün binanın çökmesinden korkarak hafifçe eğildi. Fenerini ileriye uzatarak avluyu geçti, kuzey kanadına yürüdü, ana okuma odasını dolaştı. Tekrar çakan şimşek birkaç saniye için alanı aydınlattı. Karanlıkta kaybolmuş devasa heykeller birdenbire ortaya çıkmış gibi göründü. Bir Easter adası heykelinin devasa başının arkasındaki Knidos aslanı şahlanmıştı. Işık solarken karanlık muhafızları yuttu. Harry ürperdiğini hissederken tüyleri diken diken oldu. Hızını arttırdı. Her adımda içinden küfrediyordu. ''Lanet olası pislik parçaları!'' Bu sözler onu biraz sakinleştirdi. Kuzey kanadının kapılarına varıp içeri girince onu aynı tanıdık küf ve amonyak kokusu karşıladı. Etrafında yeniden sağlam duvarlar olduğu için memnundu. Fenerini uzun koridorda dolaştırdı. Her şey yerli yerinde görünüyordu. Ama bütün galerileri kontrol etmesi istenmişti. Hızlı bir hesaplama yaptı. Eğer acele ederse devriyesini bir sigaraya zaman kalacak şekilde bitirebilirdi. Nikotin vaadi onu cezbederken koridorda fenerinin ışığının önderliğinde yürümeye başladı. Kuzey kanadı müzenin yıl dönümü vitrinine ev sahipliği yapıyordu. Çağlar boyunca insan başarılarını resmeden bu etnografik koleksiyon bütün yaratıkları kapsayan bir sergiydi. Mumyaların ve lahitlerin bulunduğu Mısır galerisi gibi. Kelt, Bizans, Rus, Çin gibi çeşitli kültürel galerileri kontrol ederek hızla ilerledi. Odaların bulunduğu her suit güvenlik kapısı ile kilitlenmişti. Elektrik kesilince kapılar otomatik olarak inmişti. Sonunda koridorun sonu göründü. Galerilerdeki koleksiyonların çoğu geçici olarak burada saklanıyordu. İnsanlık Müzesi'nden yıl dönümü kutlamaları için buraya aktarılmışlardı. Ama sondaki galeri Harry'nin hatırladığı kadarıyla her zaman buradaydı. Burada müzenin Arap sergisinin Arap Yarımadası'ndan gelen paha biçilmez antika koleksiyonu bulunuyordu. Galerinin bedeli bir aile tarafından karşılanıyordu. Bu aile bölgedeki petrol girişimleriyle zengin olmuştu. Böyle bir galerinin British Museum'da kalıcı olarak sergilenmesini sağlamak için gerekli bağışın yılda 5 milyon dolar olduğu söyleniyordu. İnsanın böyle bir adanmışlığa saygı duyması gerekiyordu. Ya da duymaması. Harry paranın böyle aptalca ziyan edilmesi karşısında gülerken feneriyle kapının üzerindeki pirinç levhayı aydınlattı. Kensington Galerisi. Burası aynı zamanda kaltağın tavan arası olarak da biliniyordu. Harry Lady Kensington'la hiç karşılaşmamış olsa da çalışanların konuşmalarından anladığına göre galerideki en ufak bir düzensizlik, dolaptaki toz, kartın üzerindeki bir leke, düzgün yerleştirilmemiş bir antika ciddi azarlamalara neden oluyordu. Galeri onun özel projesiydi ve hiçbir şey gazabının önünde duramazdı. Onun yüzünden insanlar işlerini kaybetmiş, hatta eski müdür bile onun yüzünden işinden olmuştu. Harry'nin bu galerinin güvenlik kapısının önünde birkaç dakika daha uzun süre oyalanmasının nedeni bu endişeleriydi. Fenerini giriş odasında daha bir titizlikle gezdirdi ama her şey yine yerli yerindeydi. Arkasını dönüp fenerini uzatırken bir hareket dikkatini çekti. Feneri yere bakarken Harry olduğu yerde donup kaldı. Kensington Galerisi'nin derinlerinde, en uzak odalardan birinde, mavimsi bir parıltı yavaşça dolaşıyor, geçerken gölgelerin yer değiştirmesine neden oluyordu. Başka bir fener, galeride biri vardı. Harry kalbinin boğazında attığını hissetti. Biri gizlice içeri girmişti, yakındaki duvara yaslandı. Parmaklarıyla telsizini aradı. Duvarlarda gök gürültüsünün derin ve güçlü sesi yankılanıyordu. Telsizine bastı. ''Kuzey kanadında davetsiz bir misafir var gibi, lütfen öneride bulunun.'' Vardiya amirinin cevap vermesini bekledi. Gene Johnson işiyle doğru dürüst ilgilenmiyor olabilirdi. Ama aynı zamanda eski bir RAF memuruydu, bu pisliği iyi bilirdi. Dipnot RAF, Royal Air Force, Kraliyet Hava Kuvvetleri. Adamın sesi çağrısına karşılık verdi ama fırtına yüzünden sözlerinin çoğu kesik kesikti. ''Misafir, emin misin? Kadar, dayan.'' ''Kapılar kapalı mı?'' Harry güvenlik kapılarına baktı. Tabii ki içeri birinin girip girmediğini görmek için onları kontrol etmesi gerekiyordu. Her galerinin koridora açılan yalnızca bir girişi vardı. Kilitli odalara girişin bir diğer yolu yüksek pencerelerdi. Ama onlar da gizli girişlerdeki elektrikli telle korunuyordu. Fırtına yüzünden elektrik kesilmiş olsa da yedek jeneratörler güvenlik ızgarasını açık tutuyordu. Merkezi komutadan gelen bir alarm olmamıştı. Harry Johnson'ın çoktan bu kameralara geçtiğini, kanadı tarayıp Kensington Galerisi'ne odaklandığını biliyordu. Harry beş odalı suite bakma riskine girdi. Galerinin derinlerindeki parıltı hala oradaydı. Ama hareketi amaçsız, sıradan görünüyordu. Bir hırsızın kararlı taraması gibi değildi. Harry güvenlik taramasını hızla kontrol etti. Elektronik kilit yeşildi, kilit açılmamıştı. Tekrar parıltıya baktı. Belki de bu ışık galerinin pencerelerinden giren bir araba farıydı. Johnson'ın telsizden gelen sesiyle irkildi. ''Bir şey görünmüyor. 5 numaralı kamera kapalı. Orada kal. Diğerleri yolda.'' Fırtınayla bozulan diğer sözler havada kayboldu. Harry kapının yanında dikiliyordu. Diğer güvenlik görevlileri destek vermek için geliyordu. Ya içeri gizlice giren biri yoksa, ya gördüğü şey yalnızca bir araba farıysa... Fleming'le durumu zaten sallantıdaydı. Bir de aptal durumuna düşmeyi kaldıramazdı. Riske girip fenerini kaldırdı. ''Sen oradaki!'' diye bağırdı. Sesinin emredici olduğunu sanıyordu ama daha çok titrek bir inilti gibi çıkmıştı. Işığın dolaşan hareketinde bir değişiklik olmadı. Hatta galerinin içlerine doğru ilerliyor gibiydi. Bu hareket panik halde geri çekilme değil, yılan kavi yavaş bir hareketti. Hiçbir hırsızın damarlarında böyle bir buz dolaşıyor olamazdı. Harry kapının elektronik kilidine gidip anahtarını soktu. Manyetik kilitler açıldı. Kapıyı altından geçebileceği kadar kaldırıp ilk odaya girdi. Doğrularak feneri yeniden kaldırdı. Bir anlık panikle mahcup olmak istemiyordu. Diğerlerini telaşlandırmadan önce biraz daha araştırma yapması gerekiyordu. Ama yapmıştı bir kere. Şu anda durumunu kurtarmak için yapabileceği tek şey gizem perdesini kendisinin kaldırmasıydı. Tekrar seslendi. ''Güvenlik, kıpırdama!'' Bunun da bir etkisi olmadı. Parıltı düzenli ama dolaşan hareketine devam ediyordu. Arkaya koridorun kapısına baktı. Diğerleri bir dakika içinde burada olacaktı. Kahretsin diye mırıldandı içinden. Aceleyle galeriye gidip ışığı takip etti. Diğerleri gelmeden bu ışığın kaynağını bulmaya kararlıydı. Ebedi bir önemi, paha biçilmez değeri olan hazinelere pek bakmadan ilerledi. Asur kralı Asurbanipal'den kalma kil tabletleri sergileyen bir cam dolap, Pers öncesi zamanlara dayanan kum taşından devasa heykeller, her çağdan kılıç ve silahlar, antik kralları ve kraliçeleri tasvir eden Fenikeli fil dişi eserler, hatta Binbir Gece masallarının Doğulu Ahlakçı isimli orijinal ilk baskısı. Her odalardan hızla geçerek bir hanedandan ötekine ilerliyordu. Haçlı dönemlerinden İsa'nın doğumuna, Büyük İskender'in şaşasından Kral Süleyman ve Saba Kraliçesi dönemlerine geçti. Sonunda en uçtaki en büyük odaya vardı. Burada daha çok bir doğa bilimcinin ilgisini çekecek nesneler vardı. Nadir bulunan taşlar, mücevherler, fosilleşmiş kalıntılar, cilalı taş devrinden kalma araç gereçler. Parıltının kaynağı daha da açık hale gelmişti. Kubbeli odanın ortasında yarım metrelik mavi bir ışık. Odada tembelce dolaşıyordu. Işık titreşiyor, yüzeyi prizmatik mavi petrol aleviyle çevrelenmişe benziyordu. Harry seyrederken küre, havadan yapılmış gibi cam dolapların içinden geçti. Harry sersemlemiş bir halde dikiliyordu. Gök mavisi ışık topundan yayılan sülfürlü koku burun deliklerine ulaştı. Küre kırmızı güvenlik lambalarından birinin üstünden geçti. Cızırtılı bir pat sesiyle kısa devre yaptırarak ışığı kesti. Bu ses Harry'nin irkilerek geri çekilmesine neden oldu. Arkasındaki odada bulunan 5 numaralı kameranın başına da aynı şey gelmiş olmalıydı. Bulunduğu odadaki kameraya baktı. Üzerindeki kırmızı ışık yanıyordu. Yani kamera hala çalışıyordu. Johnson onun baktığını fark etmiş gibi telsizden konuştu. Bu kez parazit yoktu. ''Harry, belki de oradan çıksan iyi olur.'' Harry yarı korku, yarı merakla büyülenmiş gibiydi. Üstelik bu şey her neyse kendisinden uzaklaşıyor, odanın karanlık köşesine doğru gidiyordu. Işık küresinin parıltısı bir cam küpün içindeki metal yığınını aydınlattı. Bu metal yığını çömelmiş bir buzağı büyüklüğündeki kırmızı bir demir parçasıydı. Sergi kartı onu bir deve olarak tarif ediyordu. Böyle bir benzerlik en iyi ihtimalle şüpheli olabilirdi. Ama Harry sözde tasviri anlıyordu. Ne de olsa nesne çölde bulunmuştu. Parıltı demir devenin üstünde gezindi. Harry dikkatle bir adım geri atıp telsizini kaldırdı. Sevgili İsa aşkına! Titreşen ışık topu camdan geçip devenin üzerine indi. Parıltısı sönmüş bir mum gibi hızla kesildi. Adi karanlık bir an için Harry'nin nefesini kesti, fenerini kaldırdı. Demir deve hala cam küpteydi. Gitti.
Güvende misin?
Evet, o da neydi öyle? Johnson hayret dolu bir sesle cevap verdi.
Baş belası bir yıldırım küresi herhalde. Savaş uçaklarında uçan arkadaşlardan, yıldırımların arasından geçerken buna benzer hikayeler yaşadıklarını dinlemiştim. Fırtınadan fırlamış olmalı. Ama ne kadar parlaktı.
Artık parlak değil diye düşündü Harry, içini çekip başını iki yana sallayarak. Her ne haltsa en azından güvenlik görevlisi arkadaşlarına karşı mahcup olmasını önlemişti. Fenerini indirdi ama ışık sönerken demir deve karanlıkta parlamaya devam ediyordu. Koyu kırmızı bir renkte. Şimdi ne oluyor diye homurdandı Harry telsizini kavrayarak. Ciddi bir statik şok parmaklarını yaktı, küfrederek elini salladı, telsizini kaldırdı.
''Garip bir şeyler oluyor. Ben...''
Demirin parıltısı daha da arttı. Harry geri çekildi. Devenin demir yüzeyi asit yağmuruna maruz kalmış gibi akıyordu. Bu değişimi fark eden tek kişi Harry değildi. Elindeki telsizden emir geldi.
''Harry, oradan hemen çık.'' Her itiraz etmedi, hemen arkasına döndü. Ama çok geçti. Cam muhafaza dışarı doğru patladı. Cam parçaları sol tarafına saplandı. Çentikli bir parça yanağını kesti. Ama alev alev sıcaklık dalgası çarpıp onu kavurur, bütün oksijeni tüketirken Harry bu kesikleri hiç hissetmedi. Çığlığı dudaklarında kaldı. Hiç sese dökülmedi. Bir sonraki patlama Harry'nin ayaklarını yerden kesip onu karşıya fırlattı. Ama güvenlik kapısına yalnızca alev alan kemikleri çarptı. Onlar da eriyerek çelik ızgaraya yapıştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 25.